Ayrım 32.
Büyük bir güce sahip olan dördüncü zümre, proletarya, haklarını müthiş bir inatçılıkla koruyor, burjuvaziyi ürpertiyordu. Louis Philippe monarşisinin kara vandesi yoktu. Dipnot, kara vande, 1793'te Vande'de başlayarak Lyon, Marsilya ve Normandiya'ya kadar yayılan aristokrasinin desteğini kazanmış köylü ayaklanması. Fransa taşrasının desteği. Devrim zafer yürüyüşüyle tüm ülkeyi kucaklıyordu. Lyon'da, Fransa'nın işçi başkentinde, kızıl bayraklar 30'lu yıllardaki kanlı ayaklanmalardan sonra ilk kez yeniden dalgalanmıştı. Kahraman dokuma işçilerinin bu ünlü kentinde, kraliyet toplarının emekçilere ateş kustuğu kale duvarı yerle bir edildi. Bir zamanlar onların dostuymuş gibi davranarak işçileri kandıran idareci Bouvier de Molard'ın belediye sarayı ve sokaklar işçi devriyeleri tarafından korunuyordu. Bir düzen kurulmuş, işçiler işsizliği ortadan kaldırmak amacıyla atölyeler oluşturmaya başlamışlardı. Hala bir iş sahibi olamayanlara parasız ekmek kuponları dağıtılıyordu. Mart ayı Fransa'nın en uzak bölgelerinde bile böyle geçti. Bütün ülkede Paris'te olduğu gibi halka açık bayram ziyafetleri düzenlendi. Ruhaniler Şubat devriminin ilk günlerinde Kapuçin bulvarında kurşuna dizilenler için ayinler okuyor, duadan sonra kiliselerdekilerle birlikte papazlar da Marseyezi söylüyorlardı. Güneşli bir bahar yaşanmaktaydı. Nehirler taşıyor, çaylar dağlardan aşağılara hızla akıyordu. Fransa'nın her yanında halk kızıl şeritlerle süslediği özgürlük ağaçları dikiyordu. Bu daha sonra devrim yıl dönümlerinde gelenek haline de gelecekti. Halkın benimsediği yeni marşın nakaratı, "Halklar bizim için kardeştir, tiranlar ise düşman." Paris sokaklarında her gün duyuluyordu. Marx ise bugünlerde Avrupa'yı şimdiye dek saran tüm devrimleri incelemeye ayırmıştı zamanını. Kölelik sistemine baş kaldıran ezilenlerin mücadelesi hakkında antik Yunan ve Roma ayaklanmalarını ve diğer devrimleri inceliyordu. Ona göre tarih geleceğin anahtarıydı. Marx, Fransa'daki birinci büyük devrim sırasında gelişen olayları en küçük ayrıntılarına kadar biliyordu. Robespierre ve Marat'a kaderin bir cilvesi ya da bilmece olarak görünenler, Marx için tarihsel bir gereksinimin ürünüydü. Marx, Jacobenlerin yenilgisinin nedenlerini ve Louis Philippe de Orléans monarşisinin ilkelerini biliyordu. Engels gibi Karl da Fransa'daki devrime şaşırmadı. Her ikisi de tıpkı astronotun bir kometin ortaya çıkacağını tahmin edebileceği gibi devrimin yaklaştığını sezmişti. Marx bugünlerde her devrimcinin olağanüstü sorumluluklar yüklenmek zorunda olduğunu ve bir tek an bile kaybetmemek gerektiğini biliyordu. Karl ve Jenny Herweg'lerin evine gitmek üzere yola koyuldular. Bir bankerin kızı ve bir şairin karısı olan Emma Herweg'in tam bir şatafatla döşediği evinde bugünlerde kargaşa hakimdi. Emma bundan böyle Türk kilimleriyle kaplanmış divanlarının Belçika'dan gelen birkaç Alman sığınmacı tarafından yatak niyetine kullanılmasına boyun eğmek zorundaydı. Ampir stilinde döşenmiş yemek odasındaki masada yemek takımları gece gündüz eksik olmuyordu. Dipnot, ampir, 1. Napolyon döneminde Fransa'da gelişen mimari, takı, mobilya stili. Üstelik Emma'nın şüphelendiği ve oldukça terbiyesiz bulduğu birkaç yoksul konuk odasında ve Georg'un çalışma odasında sanki kendi evlerindeymiş gibi davranıyorlardı. Tüm bunlardan rahatsızlık duyduğunu gizlemeyen Emma ile kocası arasında sık sık tartışma çıkıyordu. Daha önceleri uysal ve vurdum duymaz olan Herweg ise tamamen değişmiş, konuşkan bir adam olup çıkıvermişti. Gözlerindeki o eski can sıkıntısı ve yorgunluk ifadesinin izi bile kalmamıştı. İşçi diye coşkuyla tekrarlıyordu sık sık. İşte kahraman, işte Fransa'nın gerçek süsü. Sokaklarda söyledikleri gibi indirin şapkaları, yaşasın kasketler. Diz çökün proletaryanın karşısında. Proletarya mücadelede gerçekten cesur ve yendiği zaman da cömert. Emma kocasının kendisiyle dalga geçtiğini düşünüyor. Georg'un onun şefkatine artık ihtiyaç duymayacağından korkuyordu. Georg bu hale geldiğinde daima saçmalıklar yapar, aşık olur ve kendisine bir sevgili bulur diye konuşuyordu. Kaba ve iğrenç bir ses tonuyla fısıldayarak ve baykuş gözleri gibi nadiren kırptığı gözlerini kocaman açarak. Emma, Georg'u eski arkadaşı Bakunin'e şikayet ediyordu sıklıkla ama Bakunin arkadaşını kayırıyor ve kısa yanıtlar veriyordu. Böyle zamanlarda Emma can sıkıntısıyla omuzlarını kaldırıp susuyordu. Brüksel'den gelen Adalbert von Bornstedt'te evlerini sık sık ziyaret etmeye başlamış ve Georg'la arkadaşlık kurmuştu. Bornstedt çok zayıflamıştı ve saçları ağarmıştı. Gizli bir hastalık, kusursuz bir eğitim almış bu adamı kemiriyordu. Emma, Bornstedt'ten tam bir anlayış gördüğünü düşünüyor ve durmadan onu övüyordu. ''Siz gerçek bir soylusunuz ama kendinizi çok nankör bir işe adamışsınız. Emekçileri mutlu etmek istiyorsunuz ama onlar sizin özverinizi anlayamazlar.'' Bornstedt alçak gönüllü bir tavırla eğiliyor ve yanıt olarak da yuvarlak kafasını anlamlı bir şekilde sallıyordu. Bornstedt, Bakunin ve Herweg Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki durumu konuşuyorlardı. Prusya ve Polonya'daki devrimi hızlandırmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazırdılar. Herweg ve Bakunin ne kadar dürüstse Bornstedt de o kadar gizemliydi. Bu deneyimli provokatör, Şubat devriminden birkaç yıl önce Prusya gizli polisiyle arasını açmış ve sadece Avusturyalılar için çalışmaya başlamıştı. Ama devrim sırasında Viyana ile de ilişkilerini koparmıştı. O andan itibaren de huzurunu sonsuza dek yitirdi. Çünkü devrim ceryanının tüm Avrupa'ya yayılacağını, sırlarının açığa çıkacağını, kendisini de büyük bir cezanın beklediğini düşünüyordu. Bu durumdan nasıl kurtulacağına kafa yorarken büyük bir kahramanlık yapmaya karar verdi. Böylece sempati sağlayacak, Alman devrimcilerinin güvenini kazanacaktı. Herweg'in son derece cesur planı onun hesaplarına uygundu. ''Evet, karar verilmiştir.'' diye bildirdi Bornstedt. ''Bütün devrimci Alman sığınmacıları bir yumruk halinde birleştireceğiz, güçlü bir lejyon oluşturacağız, silahlanacağız ve Alman sınırına doğru yürüyeceğiz ve monarşi düşecek. Fransız kardeşler bize yardım edecek.'' diye bağırdı Herweg. ''Adalbert, sizinle birlikte lejyona önderlik edeceğiz.'' Ya zafer ya ölüm. Mükemmel diye destekledi Bakunin Herweg'i. Sen sadece büyük bir şair olmakla kalmıyorsun, aynı zamanda gerçek bir devrimcisin. Sizin planınız belki de benim büyük hayalimi nihayet gerçekleştirebilir. Polonya'da da devrim yapmak gerekiyor. 1830 devrimi. Polonyalılara bağımsızlık ve özgürlük için savaşmayı öğretti. Paris'te binlerce Polonyalı isyancı var. Ben Polonya merkeziyle bağlantı kurdum. Aslında onlar oyalanmaya devam ederlerse Prag ve Poznan'a gideceğim. Polonya'da bir ayaklanmanın başlaması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Slavlar da katılacak ve kar topu gibi büyüyerek korkunç bir çığa dönüşecek olan devrimci Slav birlikleri Nikolay Romanov'a karşı yürüyecek. Kanlı Rus mutlakiyetiyle hesaplaşmanın tek yolu bu. Tıpkı Büyük Brutus'un hayallerini şimdi gerçekleştiren Galliler gibi birleşik bir cumhuriyet kuracaklar. Ama Slav devrimi Slavlar tarafından yapılmalıdır. Bakunin sesini yükseltti. Dostlar, ben özgür İtalya ve İspanya'yı da görüyorum. Eğer Tanrı göklerde kehanet cumhuriyetini ilan ederse hiç şaşırmam. Bravo diye alkışlamaya başladı Bornstedt. Hiç şüphe yok ki halklar sizin peşinizden gelecek. Taktiğinize tamamen katılıyorum sevgili Herweg. Askeri lejyon oluşturmak için Alman devrimcilerini bir an önce toplayıp sınıra doğru yola çıkmak gerekir. Bu lejyona hep birlikte önderlik edeceğiz. Savaşçılarımızın her şeyi yakıp yıkan coşkusuna ne Juncker hükümeti ne de kral karşı koyabilecek. Tiranların son saati geldi. Öyle olacak diye sevindi Herweg. Şükür, dedi Bakunin ve alaycı bir tavırla parmaklarını birleştirerek haç işareti yaptı. Bu arada Emma Herwig çalışma odasına koştu. Yüzünün asimetrik, kaba hatları, duyduğu kinden dolayı şimdi daha da şekilsizleşmiş ve çirkinleşmişti. Yalvarırım size baylar, Georg'a bir şeyler söyleyin. Az önce Brüksel'den gelmiş bir Alman serseri eşyalarıyla birlikte içeri daldı. Görünüşe göre bir dokumacı veya terzi kalfası. Elbiseleri ter kokuyor. Bluzlu, kasketli ve çizmeleri gıcırdayan bu adamın kokusundan midem bulanıyor. Ve Georg onu eve davet etmiş. Güya birlikte Almanya'ya gidip devrim yapacaklarmış. Herwig kudurdu. Emma, bu adamdan daha soylu olmayı öğrenmelisin. Sen otele gitmek zorunda kalsan bile bu adam burada yaşayacak diye bağırmaya başladı ve ne yapacağını şaşıran karısının üzerine yürüdü. Emma sustu ve geri geri yürümeye başladı, sonra da perdenin arkasında kayboldu. Bakunin saatine baktı, vedalaşma zamanı gelmişti. Dostlar, inanır mısınız bu sabah 4'te kalktım, dedi. Bu gerçekten çılgın günde ben bir yığın insan tanıdım ama hiçbirini aklımda tutamadım. Konuştum, herkesle konuştum ama söylediğim veya duyduğum hiçbir sözcüğü hatırlamıyorum. Ama bunda şaşılacak bir şey yok. Ben bütün duygularımla, vücudumun her hücresiyle kendimi devrim havasına adadım. Gözümün önündeki her şeyin gerçek çizgileri silindi. Her dakika yeni haberler alıyorum ve sonsuz ümitler besliyorum. Kapıya yaklaşan Bakunin birden alnına vurdu. Az kalsın unutuyordum. Marx'ı gördüm ve onunla burada görüşmek üzere anlaştık. Sanırım bu Alman filozof şimdi en önemli olan şeyin yıkmak olduğunu hala anlamıyor. Yapmakla ise gelecek nesiller uğraşsın. O materyalist bir bakışla birçok şeyi kuşkusuz fark etmiş durumda. Ama şimdiye dek önemli olanın afet olduğunu kavrayamamış. Galiba gitsem daha iyi olacak. Bu Alman içime pek sinmiyor. Üniversitelilerin kulübüne uğrayacağım. Orada bir zamanlar devrimin büyük laternası çalarken müthiş bir nam kazanan Lamartin, güzel konuşma sanatıyla halkı etkilemeye çalışacak. Evet, Lamartin çok usta bir konuşmacı, dedi Herwig. Bugünlerde yaptığı bir konuşmaya şöyle başlamıştı. Biz bugün üstün bir şiir yaratıyoruz. Bu Girondenlerin, Katolikliğin, Louis Philippe'in ve nihayet Cumhuriyet'in, kim düşünebilirdi ki, şairi yükseklere uçacak. İktidar çekicidir ve tıpkı bir cehennem ateşi gibi şöhret düşkünlerinin ruhlarını cayır cayır yakar, dedi. Gıcırtılı, boğuk bir sesle, yüzü ceset gibi solgun von Bornstedt hiç gülümsemeden. Bakunin çıktıktan kısa bir süre sonra dış kapının çalındığı duyuldu. Karl ve Jenny Marx gelmişti. Ev sahipleri ve kısa bir süre önce devrimin gerçekleştiği Paris'e gelen birkaç Alman sığınmacı onları neşeyle karşıladı. Yüksek perdeden bir sohbet başladı. Emma Jenny'ye şaşkınlıkla bakıyordu. Herwig'lerin evine hiç çekinmeden yerleşen, bu kötü pabuçlu, gereğinden fazla mütevazi giyimli, sakallı insanların arasında Jenny'nin kendini oldukça iyi hissettiği belliydi. Sevgili Jenny, siz çok fazla demokrat olmuşsunuz. Dürüst ve mutsuz olmalarına rağmen böylesine kaba ve cahil insanların temsil ettiği komünizmden korktuğumu itiraf ediyorum. Ben geleceği düşünmekten uyuyamıyorum ve sürekli zayıflıyorum. Jenny içtenlikle güldü. Kaygılarınız boşuna Emma. Ben şimdiye kadar hiç böyle mutlu olmamıştım. Bu arada Bornstedt son derece nezaketle iki kadını, daha sonra da Herwig ve Marx'ı tiyatroya davet etti. Komedi Fransız'da bir loca tutmuştu. Bu akşamki oyunda Fransa'nın en iyi aktristi Rachel oynayacaktı. Kısa bir süre sonra beşi de evden çıktı. Hava kararmış, fenerler yakılmıştı. Sıradan bir gündü ama bayram havası vardı. Paris'in sokaklarında daha önce hiç bu kadar içten gülünmemiş, neşeli olunmamıştı. Kalabalıktan kedersiz, taşkın, mutlu, kışkırtıcı ve cesur kahkahalar yükseliyordu. İnsanların yüzleri ve sesleri yumuşamıştı. Kolalı boyun bağları ve gergin silindir şapkalar yok olmuş, basit şapkalar ve gevşek bağlanmış boyun bağları ortaya çıkmıştı. gazete satıcıları sokağın gürültüsünü bastırarak son haberleri bildiriyorlardı. Viyana'da komplolar. Metternich, Johannesburg Sarayı'ndan kaçmış. Louis Philippe, Dover'daymış. Ortak devrim yaklaşıyor. Marx ve Herweg bir büfenin yanında durup gazetelerin akşam baskılarını aldılar. Dünyaya mayın döşendi. Barut fitili kralların saraylarına doğru kendisine yol açıyor, dedi Herweg. Onu ateşlemek bizim işimiz. Gazetelerde bugün geçici hükümetin toplantılarını izleyen yabancı delegelerin sayısı verilmişti. Bu Avrupa'daki demokratların gerçek seremonisidir, dedi Herweg. Norveçlilerin, İngilizlerin, Yunanlıların, Bulgarların, İtalyanların, Romenlerin, İrlandalıların ve Polonyalıların Paris'te oturan oğulları aracılığıyla devrimin zaferini nasıl selamladıklarının haberini oku. Tiyatro binasının önünden geçen sokak itfaiyecilerin yürüyüşü nedeniyle tıkanmıştı. Onların ardından bir komün seksiyonunda yapılan kutlama toplantısından dönen şeker fabrikası işçileri bayraklarıyla şarkılar söyleyerek yürüyordu. Yollarına nihayet devam edebildiler. Bornstedt, Emma ve Jenny'ye boğazındaki hastalıktan yakınıyordu. Doktorlarına göre yakında sesini kaybetme tehlikesi vardı. Bütün bunlar çok can sıkıcı, diye konuşuyordu boğuk sesiyle. Devrim günlerinde ses de bir silahtır. Georg doğuştan bir hatip, mükemmel konuşur, dedi Emma. Tabii ki Georg'un öğütlerimi dinleyerek silahlı Alman bölüğünün başına geçmesine son derece seviniyorum. O bir şairin aynı zamanda devrim önderi olabileceğini kanıtlayacak. Endişe etmeyin bayan, diye ekledi Bornstedt. Ben onun yanında olacağım. Georg ve Karl biraz uzaktan yürüyor ve alçak sesle konuşuyorlardı. Bornstedt'in hazırladığı mükemmel planı ben ve Bakunin destekliyoruz, diye başladı Georg Herweg. Almanya'ya silahlı bir bölükle dalma saçmalığını anlatırken Marx'ın yüzü gittikçe kararmaktaydı. Şair bunu fark etti ve hemen parladı. Almanya'da devrimin patlak vermesi için bunun tek yolu olduğu görüşüne katılmıyor musunuz, diye sordu ateşli bir sesle. Böyle bir konuşmanın yeri ve zamanı değil, dedi Karl canı sıkılarak. Artık Cumhuriyet adını alan Komedi Fransız binasına yaklaşmışlardı. Hayır, bana bu konudaki düşünceni şimdi hemen söyle, diye diretiyordu şair. Sizin planınız tamamen yanlış. Devrim ihraç edilemez. Sen ve Bornstedt insanları anlamsız bir ölüme mahkum ediyorsunuz. İyi silahlanmış olsalar bile birkaç yüz kişi Alman krallıkları ve prensliklerinin ordusuna karşı ne yapabilir? Sen her zaman riske girmekten korkmuşsundur Karl. Sadece kafayla yaşanmaz, bazen kalbin sesini de dinlemek gerekir, diye ısrar etti Georg, Karl'ı tiyatronun girişinde tutarak. Eğer kafa yoksa kalp kötü bir danışman olabilir, dedi Marx kurtulmaya çalışarak şakayla. Jenny, Emma ve Bornstedt'in kendilerini beklediği fuayeye girdiler. Lütfen politik tartışmaları bırakın, diye ısrar ediyordu Bayan Herweg kocasını kolundan tutarak. Bu korkunç. Sizin devriminiz beni hasta ediyor. Artık sinirlerimin tahammülü kalmadı. Sadece beni değil, büyük bir Alman şairini de öldürecek. Tiyatro tıklım tıklım doluydu. Marx sürekli gece çalışmaktan yorgun gözlerini kısmış, ilgiyle seyircileri izliyordu. Geniş gömlekli işçiler ve basit elbiseleri üzerine ucuz şallarını örtmüş karıları, hayranlıkla ama aynı zamanda hissedilir bir çekingenlikle güzel salonu inceliyorlardı. Kadınlar çalışmaktan yıpranmış ellerini gizliyor ve utangaçça gülümsüyorlar. Erkekler özellikle kaba davranarak güvensizliklerini gizlemeye çalışıyorlardı. Proleterlerin yanı sıra tıpkı onlar gibi pamuk ya da kaba yünlü kumaştan gömlekler giymiş başkaları da vardı. Ama bunların yakaları ve geniş manşetlerinden zarif ipek çamaşırları haince sırıtıyordu. Kaba ayakkabılarından rengarenk güzel çoraplar görünüyordu. Muhteşem saç modellerinden, yapma buklelerden, süsler, deriler ve dantellerden iz bile kalmamıştı. Kılık değiştirmiş zenginlerin sadece giysileri değil, davranışları da değişmişti. işçiler fısıldayarak konuşurken uzun süredir tıraş edilmeyen yüzleri ve dağınık saçlarıyla burjuvalar hava atarak gürültü yapmaya, kabaca itişip kakışmaya özen gösteriyor, homojen olmayan bu kalabalığın içinde gizlenmeye çalışıyorlardı. Hayatın en altlarından kalkıp gelerek şaşırtıcı bir kolaylıkla kraliyet tahtını devirenlere, cumhuriyeti kuranlara benzemek istiyorlardı. "Ah bakın!" diye bağırdı ve locaları dürbünüyle uzun süre merakla inceleyen Emma, "Bu Paris'in en büyük kuyumcusu Bay Paul. Karısının Bayan Rothschild'inkilere tıpatıp benzeyen incileri var. Düşünebiliyor musunuz? Her inci vişne büyüklüğünde. Bay Paul muhtemelen kapıcısının elbisesini kiralamış. Ah işte madamın ta kendisi, onun karısı. Bak York, o da bir bulaşıkçının ayakkabısını ve eteğini giymiş." Emma içtenlikle güldü. "Bu gerçek bir maskeli balo," diyerek Paris'in ünlü zenginlerinin adlarını saymaya koyuldu. "Bütün çabaları boşuna. Narin elleri ve uzun tırnakları onları ele veriyor," diye keyiflendi Hervek'in karısı. Emma Hervek, devrimci bir sığınmacının karısı olmaktan ilk kez mutluluk duyuyor, korkmasına gerek kalmadığını düşünüyordu. Demek ki onun drahoma olarak şaire getirdiği paraların pek önemi yoktu. Dahası bugünlerde Emma'nın ünlü bir bankerin kızı olduğunu hatırlamasına da gerek yoktu. Şimdi o Georg'u kurtarmıyor, Georg onu kurtarıyordu. Kendisine vahşice gelen bu düşünce Emma'yı hiç beklemediği bir anda öyle yakaladı ki perdenin açılmaya başladığını fark etmedi bile. Kırmızı kadife ile süslenmiş büyük sahnede özgürlüğün kocaman alçıdan heykeli yükseliyordu. Onu Spartacus, Brutus ve 1789 devrimi askerlerinin giydiği kostümlerden giymiş birkaç statik oyuncu koruyordu. Fransa'nın ünlü aktristi Rachel sahneye çıktı. Alkışlar orkestranın trompetlerini bastırdı. Üç renkli bayrağa bürünmüş Rachel ellerini yukarı uzatarak okumaya başladı. Sesi bazen bir violonselden çıkabilen en hafif perdeye iniyor, bazen de bir flüt melodisi gibi yükseliyordu. Sahnenin bir ucundan bir ucuna koşan Rachel'in zarif çizgili profili, işlemeli bir mücevheri andırıyordu. Bukleleri dağılmıştı. "Gel gir kolumuza kutsal vatan sevgisi, götür bizi intikam almaya. Sevgili özgürlük, tutsana elimizi, sahip çıksana kendi davana. Zafere erip dikince bayrağımızı, senin koruyucuların buluşana dek burada, mezarında bile sokana dek düşmanın kafasına, senin zaferini ve bizim şanımızı." Rachel'in ardından tüm tiyatro savaş andı içercesine tekrarlıyordu. "Haydi yurttaşlar, sıklaştırın safları, silahları kapın, yürüyün ki şu alçakların kanlarıyla toprağımız sulansın." Rachel ellerini bir uyur gezer gibi ileriye uzatarak sahnenin kıyısına geldi. Onun olağanüstü sesinde şimdi metalik bir tını vardı. Bu tını salona yayılıyor, insanların yüreklerine işliyor ve kan akışını hızlandırıyordu. Rachel herkesin bildiği o sözcükleri söyledi. Ama bu sözlerin şu anda yarattığı duygu kasırgasını daha önce belki de sadece 1793 yılında Marseillaise Marşı'nı yazan Rouget de Lisle uyandırabilmişti.